Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Adil Yargı programımızda Avukat Ceyhun Gökdoğan'la birlikte bugün konuğumuz Sayın Avukat Cavit Tatlı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Tatlı Hukukçular Derneği Başkanı, İstanbul Hukuk Çıkışlı. Hukukçular Derneği yoğun faaliyet içinde bu sıra.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Öyle yeni anayasa düzenlemeleri, sözleri başlayınca daha henüz bir konsensüs oluşturulamadı ama sizin dernek çalışmaları bu konuda herhalde vardır.
Şimdi önce şeyden başlayayım. Anayasayla ilgili düşüncemizi söyleyeyim. Anayasa 82 Anayasası tüm konsensüs halinde herkesin beğenmediği, kabul etmediği, ülkeye küçük geldiği kabul edilen bir anayasa. Ancak 61 Anayasası ile alakalı bir sıkıntı var. 61 Anayasasını ülkenin bir kısmı kabul ediyor, bir kısmı iyi değildi diyor. Bizim bakış açımız 61 Anayasası mevcut bozuk sistemin temeli. 82 Anayasası çatısı, 71 muhtırasından sonraki düzenlemeler, direkleri, kolonları. Mevcut şu anki birçok yasa da işte dış cephesi, penceresi falan. Onun için biz yeni bir anayasa yapılması gerektiğini düşündük. Hukukçular Derneği olarak da bir taslağımız var, hazırladık. Bunu Meclis Uzlaşma Komisyonu'na da gönderdik. Zira mevcut anayasayla ilgili bazı tartışmalar da var. 174-175. Maddelerden kaynaklanan işte yeni bir anayasa yapılabilir mi, yapılamaz mı? Biz mevcut anayasada bir değişikliğin kesinlikle ve kesinlikle bu ülkede sorunları çözmeyeceğini düşünüyoruz. Sivil bir bakış açısıyla, özgürlükler temel alınarak, insan onuru temel alınarak, uzlaşı diye bir şey yok. Anayasada %99 ancak şeyler de çıkar, darbe sonrasında çıkar. %60, %70, %55 kafidir. Bir şekilde bu anayasanın değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Anayasamızı da hazırladık. Üzerimize düşen bir görev bizim. Uzlaşma komisyonuna gönderdik. Bununla alakalı toplantılar yapıyoruz. Bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Çok yakın süre içerisinde de Anadolu'ya da inşallah gideceğiz. Anayasayı anlatacağız. Halkımızın buna katılması gerektiğini anlatacağız. Bize bu hakkı verdiğiniz için de teşekkürler size. Bunu her yerde söylüyoruz. Burada da söyleyelim. Uzlaşma Komisyonu'nun sitesi var. Siteye maille, telefonla, mektupla ulaşılabilecek adresler var. Bu tek cümle de olabilir veya uzun düşünce şeklinde de olabilir. Taslak olması şart değil. Herkes görüşlerini belirtmesi lazım. Google'dan Anayasa Uzlaşma Komisyonu diye yazıldığı takdirde çıkıyor. Herkes görüşlerini belirtmesi gerekiyor. Biz anayasa düzelmeden, anayasa yapılmadan mevcut bizim insanımızın yaşadığı hiçbir sorunun düzelemeyeceğini düşünüyoruz. Zira sistem sorunu var burada. Birçok sıkıntı yaşıyoruz. Bireysel olarak yaşıyoruz. Avukat yaşıyor, hakim yaşıyor. Herkes bağırıyor. Bunların sorun sistemden kaynaklanıyor. Bu mevcut bozuk sistemde bir şeyler düzeltmeye çalıştığınız takdirde yeri yaparken başka bir yeri yıkıyorsunuz. Bunun çözümü de bu artık miadı dolmuş binayı yıkıp yeni bina yapmaktan geçiyor diye düşünüyorum.
Bina değil de yeni güzel adliye binaları yapıyoruz ama mevcut yargı reformlarını nasıl buluyorsunuz?
Mevcut yargı reformlarını bir defa reform değil onlar. Yani bu düzenlemeleri reform demek, reform kavramı, kelime anlamı çok daha farklı şeyleri ifade ediyor. Değişiklik yapıyorlar. Bu değişiklikte şöyle düşünün, bir çark var. Bu çark dönmüyor. Siz onu yağlıyorsunuz, dönmesini sağlıyorsunuz, devam etmesini sağlıyorsunuz. Ama bu çark öyle bir çark ki arasında insanları öğütüyor. Sizin bu sorunu çözmeniz gerekiyor. Siz kötü düzenin işlemesini sağlamaya dönük düzenlemeler yapıyorsunuz. Örnek, çek yasasında değişiklik yapıldı. En basit ve herkesin gündeminde çek mağdurları diyorlar. Çeki veren mi mağdur, alan mı mağdur burada? Adam mal satmış, çek almış, aldığı çekin karşılığı çıkmamış, normal hakkını kullanmış, devletin koyduğu kurallara göre karşılığında aradan 2 yıl, 3 yıl geçmeden kimseye de ceza çıkmaz. Çıkan cezada da faiz yoktur. 50 bin liralık çekse 50 bin liradır. 3 sene sonra bu 150 bin lira olmaz. 50 bin lira ödese kurtulacak. 10 bin ise 10 bini. Bunu ödemediği için cezaevine girmiş veya o aşamaya gelmiş, biz mağduruz. O zaman hırsızlık yapan da mağdur. Hırsızlık yapan da mağdur. Aynı mantıkla. Siz kalkıyorsunuz, bunu kaldırıyorsunuz, af çıkarıyorsunuz. En büyük problem bu. Benim hakkımı devlet benden alıp başkasına veremez. oyunun kurallarını koymuş, değiştiriyor. Bunun adına reform diyor. Meslektaşım katılacaktır bu hususa. Ceza yargılamasına temizde harç getirdiler. Savcı da temiz ediyor. Savcı cebinden para mı ödeyecek? Yok böyle bir şey. Bu Ankara'daki Adalet Bakanlığı'ndaki sadece ve sadece mesleği hakimlik, savcılık olup, bürokrat olup hayatında hiçbir şey görmemiş, bankadan maaşını alan, hiçbir sıkıntı yaşamamış insanların koyduğu kurallardır. Bu kurallar reform olamaz. Bu kurallar reform diye söyledikleri şeyler sadece yeni mağdurlar çıkarır. Başka hiçbir şey yapmaz. Onun için ben bu reformu kabul etmiyorum. Reform değildir. İyi düzenlemeler yok mudur? Vardır. Niyet iyi değil midir? İyidir. Ancak bunu hazırlayan kişilerin bakış açısı bu ülkenin sorunlarını ne görmeye yeterli ne de çözmeye yeterli. Böyle düşünüyorum.
Evet. Yani hükümet, yine bakanlık geçmiş dönemlere nazaran iyi niyetli ve güzel çabalar gösteriyor. Kolay değil çünkü çok yerleşik bir yapısı var yargının. Yani işleyiş açısından çok yerleşik ve etkiye açık bir alan yargı Türkiye'de bugüne kadar.
Evet.
Şimdi bunun daha şeffaf olması ve yargılamanın daha adil olması için çabalar gösteriliyor. Biz tabii mağdurları da oluyor bu işleyişin. Dolayısıyla bu konudaki reformların bir an evvel ve köklü yapısal değişikliklerle yerleşmesini bütün Türk vatandaşları gibi biz de arzu ediyoruz.
Evet.
Zaten programımızın gayesi de odur. Yani yapıcı olmak, Türk yargısını en iyi hale getirmek, herkesin gönlünde adalet duygusunu şeffaf tecelli ettiği, rahat hissettiği hale getirme amaçlı.
Evet.
Özellikle ceza davalarında yargılananların çektiği sıkıntı mı diyeyim artık, yani mağdur olduklarında.
Evet.
Yani hak sahibi olup da haksız konumda olanların için neler daha yapılabilir?
Yani burada bir kere asıl konu uygulayıcıdaki sıkıntıdan kaynaklanıyor. Bu konu çok önemli. Şimdi uygulayıcının bakış açısı Cavit Bey deminden çok önemli bir konuya dikkat çekti. Yani orada maaşını alıp ondan sonra başka, yani toplumun hiçbir şeyindeki bir şeye muhatap olmamış bir insanın bakış açısıyla olayın çilesinin sıkıntısını çekmiş bir avukatın bakış açısı aynı olmuyor mesela. Neden? Çünkü bunu nereden biliyoruz biz? Hakimlikten veya savcılıktan avukatlığa geçen meslektaşlarımız da ben diyor kürsünün bu tarafındayken böyle düşünmüyordum diyor. Yani sanığa bakış açım, şimdiki bakış açımla diyor. Kürsünün o tarafındaki bakış açım bir değil diyor. Şimdi bu bir mantalite. Yani o toplumdaki o katmanı anlayamazsanız siz, toplumun içini anlayamazsınız, toplumun içine karışmazsanız oradaki insanın bakış açısını da kavrayamazsınız hiçbir şekilde. Maalesef Türkiye'de hakimlerimizde ve savcılarımızda böyle bir sorun var yani. Toplumdan şartlar gereği kopuk yaşadıkları için dosyaları değerlendirirken kendi bakış açılarıyla karar vermek durumunda kalıyorlar.
Hayatları tabii dosyalarla geçiyor. Bir de iş yükü de ağır.
Evet.
Yani hakimlerimizin, savcılarımızın Türkiye'de iş yükü hakikaten ağır.
Evet.
Yargıtay'da bilmiyorum, siz istatistikleri daha iyi bilirsiniz. Kaç saniyede bir dosya kararı çıkmış?
İki dakikada bir dosya kararı bağlanıyor.
İki dakikada bir dosya Yargıtay'da yani.
Evet. Yani 1 milyon civarı dosya kararı bağlanıyor. Geçen gün yine hızlı yapıyoruz diye hani övünüyorlar gibi bir şey oluyor da şimdi tamam hızlı karara bağlanıyor da acaba hukuka uygun mu oluyor? Adaletli mi oluyor? Hakkaniyetli mi oluyor bu karara bağlamalar? Yani bunları da biraz mercek altına almak lazım. Yani hızlı bağlayalım tamam. Biz her zaman sık sık aynı örneği veriyoruz ama tekrar verelim biz. Bu hızlandırılmış tren projesi vardı. Pamukova'da devrildi tren yani. Şimdi mekanik bir şeyi toparlarsınız, sistemi tekrar kurarsınız da adalet sistemindeki bir şeyi öyle kolay kolay toparlayamazsınız yani. Onun için hani burada çok dikkat edilmesi gerekiyor bu konuya.
Çok haklısınız. Zaten Yargıtay dairelerinin kararlarını Yargıtay Genel Kurulu yüzde kaç oranda bozuyor?
Yani yüzde yarı yarıya bir oranda bozma oluyor. Yani bu da hani dosyaların incelenip incelenemediği sorununu
açılan her davanın ceza davasında %50'si beraatle sonuçlanıyor.
Evet.
Bu gelişmiş ülkelerdeki baktığımız zaman oran %10 ortalaması. Yani %50 bu ne demek? her iki kişiden bir tanesi boşu boşuna yargılanıyor. Kaç evet. tane dosya var? Atıyorum 500 bin tane. 250 bin tanesi haybiye orada. Yani bu çok ciddi bir oran.
Evet.
Yani orada meydana çıkan iş gücü, yani o apayrı bir konu, teknik konusu. Bir de o kişinin kendini aklamak için geçirdiği sürede üstünde oluşan bir imaj var. O ondan çok daha şey. Yani bütün toplumsal aktivitelerini, daha kötü. Her şeyini etkileyen bir oran.
Çok doğru bir konuya dikkat çektiniz. Geçen gün bir şikayet için bir savcı beyin yanına gittim ben. İsmini vermeyeceğim. Savcılık ismini de vermeyeceğim. Bana dedi ki ya bunları niye hani başka şey yok mu gibi şey yaptı. Yani çok iş gücümüz, iş yükünden yakındı yani şey olarak. Şimdi
şikayet alırken mi?
Tabii yani böyle iş yayından yakındı böyle. Ben dedim ki efendim yani buna gelene kadar o kadar çok konu var ki şey yapacak, değerlendirecek. Asıl sizi uğraştıran, asıl sizin vaktinizi alan. Yani onlara asıl mercek altına almak lazım. Basit şeyleri biz hani şikayet etmeyi çok seviyoruz da. Hani savcı bey için söylemiyorum da genel itibariyle yani psikolojik açıdan. Ama hani asıl teferruatlı ve meşakkatli şeyleri şikayet etmemiz gerekirken onları şikayet etmiyoruz. Yani insanlar yani mesela 99 yılında benim müvekkillerim gözaltına alındılar yani. 7 gün boyunca işkence gördüler. İşkence gördüler ve işkence altında verdikleri ifadeleri savcılıkta inkar ettiler. Tümüyle inkar ettiler. Mahkeme huzurunda da inkar ettiler. Ama savcı bey demedi mesela burada. Ya burada işkence vardır. Yani bu insanlar bana geldiler, inkar ettiler. Niye inkar ediyorsunuz? Veya mahkemedeki işte ifadeyi alan hakim bey niye siz bunu inkar ediyorsunuz demedi ve dava açıldı. Seneler süren yargılamalar oluyor. Şimdi bu çok vahim bir durum yani. Hem siz insanların işkence görmesine göz yumuyorsunuz orada. Hem de sonra iş yükünden yıkılma gibi bir durum oluyor. Yani çok tezat bir durum oluyor burada. Onun için bu durumu gerçekten şey yapmak gerekiyor, mercek altına almak gerekiyor.
İnsan hakları konusunda ilerleyiş nasıl?
Ben bu noktada şey söyleyeyim. Yine anayasa üzerinden konuya yaklaşacağım. Biliyorsunuz hakim ve savcılar yüksek kurulu var. Hakimlerle savcıların mesleğe başlayışı da aynı. Evet. Aynı stajdan geçiyorlar. Kura ile hakim veya savcı olarak atanabiliyorlar. Daha sonra da Adalet Bakanlığı yer değiştirirken savcıyı hakim olarak atayabiliyor. Hakimi savcı olarak atandığını görmedim ama savcıyı hakim olarak atayabiliyor. Hakimler ile savcılar belli müddet sonra ikisi birden hakim, ikisi birden savcı oluyor. Bahsettiğiniz sorun da bundan kaynaklanıyor.
Evet.
Şimdi biz anayasa taslağımızda önerdiğimiz hakimler savcılar yüksek kurulu değil, hakimler yüksek kurulu, savcılar yüksek kurulu. Bir. İki. Savcılık binalarının adliyeden çıkarılması gerekiyor.
Evet, çok önemli.
Yani hakimle savcı aynı katibi kullanıyor. Aynı dosya üzerinden çalışıyorlar. Odaları yan yana, duruşma salonunda beraberler. Aynı serviste gelip gidiyorlar. Aynı lojmanda kalıyorlar. Eşleri beraber, çocukları beraber. Bir tanesinin tutukluluğun devamına talebi diğeri tarafından kaldırılmıyor. Niye? Hakim savcıyı kendi gibi görüyor. Savcı da hakimi kendi gibi görüyor. O da baktı inceledi diyor. İşte savcı beyin de söylediği bu diyor. Öyle değil. Hakimlik farklı bir meslek. Savcılık farklı bir meslek. Savcı kamunun avukatıdır. Biz nasıl evet. vatandaşın avukatıysak savcı da kamunun avukatıdır. Hakimse bunu tartması, değerlendirmesi de gerekiyor. Bahsettiğiniz olayda klasörler dolusu iddia var. Sanıklar geliyor, şüpheli pozisyonda dinleniyor. Dinlendikten sonra yarım saat içinde, 15 dakika içinde, 20 dakika içinde ifadeler alındıktan sonra tutukluluğuna karar veriyor sorgu hakimi. Şimdi ben düşünüyorum, ben vatandaş olsam, sen o sürede o dosyayı nasıl okudun, olaya nasıl hakim oldun ve beni nasıl tutukladın? Beni nasıl tutukladın? Bunun tek izahı var. Savcılara güven. Savcı kime güveniyor? Polise güveniyor. Peki bunlardan bir tanesi hata yaptıysa ki tartışılan yine bir konuyu söyleyeyim. Özel yetkili mahkeme. Özel yetkili savcı iddianameyi hazırlıyor. Özel yetkili mahkeme iddianameyi kabul ediyor. Duruşma başlıyor. Görevsizlik ve dosya sulh cezaya gidiyor. Yani arada ağır ceza var. Daha şey olan, asliye ceza var, sulh cezaya gidiyor. Hadi ağır cezaya gitse anlayacağım. Bir nebze asliye cezayı da kabul ederiz. Ama sulh cezaya gitmesi şunu gösteriyor. Hakimler, savcıların noteri değildir, noterlik yapıyorlar çoğu zaman. O süre içerisinde merkeze alması gereken şey hak ve özgürlük. Nasıl bir kişi, şeker hastası, ilacı bittiği gece nöbetçi eczane varsa bulup almak zorundaysa özgürlük içinde devlet gece nöbetçi mahkemesini tutmak zorundadır. Bizim anayasamızda bu da var. Yani şimdi karakola gidiyor, kavga olmuş. Oradaki polis bakıyor duruma göre, savcıya telefonla diyor ki işte böyle bir olay var, ne yapayım? Anlat olayı diyor, anlatıyor. Ya sabah getir mevcutlu olarak ifadesini alayım diyor. Veyahut da ne yapabiliyor? Salıver diyor anlattığı duruma göre. Orada ben şuna tanık oldum. Çok daha vahim olayların savcının telefonuyla salıverildiğini veya çok basit olaylardan dolayı sabahın bekletildiğini gördüm. Ya özgürlük artık günümüz insanı için ekmekten sudan daha önemlidir. İnsanlık onuru dediğimiz, o anayasamızın başlangıç bölümünü aldığımız bizim ve Türkiye'de yeni yeni tartışılmaya başlayan insanlık onuru o kadar önemli ki. Ben aç kalabilirim, işsiz kalabilirim ama onursuz kalmamam gerekiyor. Devletin bu şartları bize sağlaması gerekiyor. Bunu sağlamadıktan sonra devlet görevini yerine getirmemiştir. Nasıl nöbetçi eczane varsa nöbetçi mahkemeyi de kuracak. Ben oradaki hukukla alakası var veya yok bilmem. Ama bir polis memurunun dövdü, sövdü, şu yaptı, bu yaptı gibi ibaresiyle sabahı bekleyemem. Bizim yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımız master'ını yurt dışında yaptı, Amerika'da yaptı. Trafik suçları için nöbetçi, hakim, savcı ve avukat bekletiliyor. Savcı değil, pardon. Avukat ve hakim bekletiliyor. Masa var diyor, üzerinde arabalar var diyor. Olaya göre polis geliyor, anlatıyor, böyle mi oldu, böyle mi? Tanıklar. Orada bitiyor ve kesin kararı diyor. Vatandaş hiçbir suçu da olmayabilir. O gece siz onu karakolda bekletiyorsunuz. Bizde trafik kazası olduysa, ölümlüyse veya ağır yaralımıysa o kişi nezarette bekleyecek. Nezarette bekliyorsun. Da o gece nezarette sen normal işinden çıkmış evine gidiyorsun. Biri satladı, hiç suçun yok. Bekliyorsun. O gece suçlu biriler de nezarette seninle aynı koğuşta. Beni nasıl koruyacak devlet? Özgürlük bunun için çok önemli. Avukatlar bunun için bunu biliyor. Yani siz yaşadığımız meslektaşımın da vardır. O kadar vahim olaylar var ki bunları gören bir avukatın olaya bakış açısıyla bunların hiçbirisini görmeyen, sadece dosya üzerinden bakan kişinin bakış açısı farklı. Bundan dolayı bunu anayasaya yazma şansımız yok ama bizim genel olarak oluşturduğumuz prensiplerde hakimlerin, savcılar değil, mutlaka 5 yıl avukatlık yapmış olması gerekiyor. Olayın içine nüfuz edebilmesi için. Çünkü biz her gittiğimiz yerde devleti görüyoruz karşımızda. Polis karşımızda, hakim karşımızda, savcı karşımızda. Vatandaş buralara gidemediği için veya X devlet kurumu. Vatandaş buralara gittiği zaman ne yaşıyorsa biz de yaşıyoruz. Bize de çok farklı davranılmıyor. Tek farkı usulü biliyor olmamız ve hakkımızı aramaya çalışmamız ki çoğu yerde hakkımızı biz bile korumak anlamında zorlanıyoruz. Bundan dolayı da biz anayasamızda avukatlık güvencesini de getirdik. Zira bizim ülkemiz dönüşecekse, özgürleşecekse, demokratikleşecekse bu avukatlar eliyle olacak. Basın ve avukat eliyle olacak. Başka bir kurum yok zaten. Yani devletten şunu beklemeyelim, devlet gelir düzeltir. Hayır, günümüzün toplumunda toplumu değiştiren STK'lardır, basındır, avukatlardır. Çünkü hak arayan, bu üçü de hak arar. Bu üçü de vatandaş lehine, toplum lehine, özgürlüklerin genişletilmesine çalışır. Devlet hep kendisini koruma refleksiyle hareket eder. Niye? Bu anayasadan dolayı, 82 anayasasından dolayı. Şimdi kaç tane avukatla görüşürseniz görüşün. Mesleğe 1 yıl olmuştur, 5 yıl, 10 yıl. Önemli değil. Bir çırpıda size en az 10-15 tane gayri hukuki, hukukla alakası olmayan ama hukuk olması gereken adli binalarında, karakollarda geçmiş olay anlatabilir başından. Bunu anlatabilir. Herkes anlatabilir. Bu anayasayla devam edersek anlatmaya da devam edecektir. Adalet Bakanlığı'nın reform dediğiniz, reform değil ama şu şeyini beğendim, doğru. 400 tane hakim savcıyı yurt dışına göndereceklermiş. Bence kaymakamlara uyguladıkları, 2 yıl İngiltere'de staj mecburiyeti var onların bildiğim kadarıyla. Buna benzer 5 yıl avukatlık yaptıktan sonra mesleğe başlamadan evvel de 3 ay, 6 ay, 2 ay bilmiyorum ama orada ciddi anlamda duruşma izleyecek, rapor hazırlayacak. Oradaki Adalet Bakanlığı'yla görüşme neticesinde olaylara nasıl yaklaşıldığını, hakim ne yapıyor, savcı ne yapıyor, polis ne yapıyor, avukatın hakkını, vatandaşın hakkını. Ben yurt dışına gittiğim zaman duruşma izliyorum. Oradaki duruşmalarla buradaki duruşmaları karşılaştırıyorum. Oradakiler duruşmaysa buradakiler duruşma değil. Buradakiler duruşmaysa oradakiler duruşma değil. Bununla beraber bizim hakimlerimiz yine de çok çok iyiler. Tüm bu olumsuzluklara rağmen. Zira günde 20 tane 30 tane duruşmaya bakmak diye bakamazsınız. Yine iyi karar veriyorlar. Yani dön tersten, tersten bakalım. Yine de iyi karar veriyorlar. Oradaki hakimleri getirelim, bizim hakimlerden daha kötü karar verirler. Ama bu şunu gösteriyor. Oradaki sistem insanları, haklarını, hukuklarını veya ne yapmaları, ne yapmamaları gerektiğini belirlemiş. Geniş bir alan çizmiş ama o alanın dışına çıkmadan devam edebiliyor. Burada alan belli değil. Ben avukatlar dedim ya, bir dokun bin ah işit, o durumda gidiyoruz. Biz bu nedenle mutlaka anayasa değişikliğinin olmasını, Adalet Bakanlığı'nın bu reformları yaparken keşke barolarla, hukuk dernekleriyle, bizlerle de temasa geçse, daha faydalı, daha acil sorunların öne alınması gibi faydalı olan hususların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Biraz evvelki sorunuz, istatistik ne yazık ki insanları yanıltıyor. Yargıtay'daki dosyalar hızla azalıyor. Azalır, sen çek dosyalarını, davalarını bitirdiğin zaman o dosyalar azaldı. 3 tane de yeni daire kurdun. Ama biraz evvel söylediniz, dosya bitti ama hak ne oldu? Hak ne oldu? Sen aldın o hakkı, başkasına verdin. Hakkı olmayan kişiye başkasından aldın, öbürüne verdin. Devlet olarak bu hakkın yok senin. Böyle bir hakkın yok. Çok güzel söyledi. Pamukova tren kazası. Resmen bu oluyor. Çekle alakalı düzenleme son 10 yıl içerisinde zaten en az 4 defa düzenleme geçti. Başka hususlar. Türk Ceza Kanunu. 7'de 1'i değişti. 2005 yılında yürürlüğe girdi. 7'de 1'i değişti kanunun. Onu o zaman şey yapsaydınız, iyice olgunlaştırsaydınız, gözden geçirseydiniz. Mutlaka değişebilir. Kanun değişmez diye bir şey yok ama 7 yılda bir kanunun 7'de 1'i değişmez. Onun için biz kanun değiştirmeye de devam etmek zorundayız. Toplumumuz da kabuk değiştiriyor. Ama bu anayasayla ne kadar değiştirirseniz değiştirin, bir yerlerde sıkıntı oluyor. Bundan çok kısa süre evvel, 7 yıl olmuş, baklava çalan çocuklar televizyondalar, ceza yattılar, işkence gördüler, söylüyorlar, kendileri anlatıyorlar. Şu an ceza kanunu hükmün açıklamasının geri bırakılması var. Bundan faydalanabilecekti. Yani hiç cezaevinde yatmaması gereken, 5 yıl suç işlemediği takdirde de hiçbir ceza almayacak kişi cezaevinde yattı. Bunun gibi acil topluma direkt müdahale edebilecek, sorunların direkt çözümünü sağlayabilecek bir sürü şey söyleyebiliriz biz. Bunu Adalet Bakanlığı'nın yapması gerekiyor. Ankara'ya gel görüş belirt değil. O gönderecek. Eğer reformsa tüm barolardan biz görüş istedik, gelmedi. Sen git ayağına. Devlet 18 yaşındadır ve her zaman güçlüdür mantığı yanlıştır. Devlet harekete geçecek. Gidecek, orada bulacak. Ama siz bürokratları, devlet bürokratlarını kaldırıp işte bir avukatın bürosuna gönderemezsiniz. Ne yazık ki gönderemezsiniz. Gönderemeyeceğiniz için de böyle kararlar çıkacak, adı reform olacak, ondan sonra da kaz alacak. Ben keseyim burada.
Hayır, siz zaten konuşmanız için buradasınız, Allah razı olsun, gayet güzel ifade ediyorsunuz. Ama şimdi kanunlar olsa da, bakın, şimdi siz savunma tarafısınız, ben de mağdur tarafıyım, yargılanan tarafıyım şimdi. Kanun var, bir de kanunun uygulayıcıları var. Kanun ne kadar açık sarı olsa da, kanun uygulayalım dediği oluyor ve kanun üstüne geçebiliyor. Bakın ben size örnek vereyim, yaşadığım örneklerden veriyorum. Şimdi müdahil hakkı olmayan bir kişiyi müdahil yapmış. Ondan sonra dava zaman aşımıyla sonuçlanmış, ağır ceza davasını. Ve temize hakkı olmayan, müdahil olamayacağı için, yani kamu örgüt davası, çete davası, hı-hı, kamuyla ilgilidir. Kişiyle ilgili değil, kişi ayrıca zarar görürse, hı-hı, şikayet olabiliyor, müdahil olabiliyor. Böyle bir durumda olmadığı bir durum bu. Ve sadece savcının temiz hakkı var. Ama vatandaş o geliyor, temiz ediyor, Yargıtay da bunu alıyor. Daha ilk bakması gereken olay, temize hakkı var mı yok mu?
Doğru.
Müdahil olama, olma hakkı yokken temiz hakkı nasıl olacak? Onu orada daha ilk başta dosyaya girmeden bunun temiz hakkı yoktur deyip dosyanın o kararını devam ettirmesi gerekirken, müdahil temiz hakkı olmayan kişiyi evet deyip yargılamaya, yani incelemeye başlayıp karar veriyor. Dava 7 yıldan devam ediyor. Şimdi kanun açık. Yani temiz hakkı yok. O müdahil olamayan kişi, hı-hı, temiz yapmış. Şimdi ne olacak? Kanun açık. Ama kanun uygulayıcı bir şey yapmış. Geri dönüşü yok. Bunun hak kalıyor. Başka bir örnek vereyim. Yine öyle bir aynı dava açıldı. Kanunlar değişmiş. 4422 ile yargılama başlamış. Sonra kanun kaldırılmış. Zaten görevsizlikle ağır cezaya gitmiş. Dolayısıyla niteliği ve yargılaması değişmiş. 313'e geçmiş. Ondan sonra yine zaman aşımı kararı olmuş. Sonra bir beraat kararı olmuş. İçinden ayrı bir dosyada. Ve tekrardan Yargıtay bozma şeyinde lehe kanunu 313 uygulaması gerekirken kalkmış kanun 4422'ye atış yaparak
hüküm vermiş.
Evet, hüküm vermiş. Şimdi lehe kanunu uygulama kanunun gereği. Evet. Ama uygulayıcı uygulamayınca kanun nerede kalır?
Biraz evvel söylediğim şeyi söylüyorum. Yargıtay'a, dairelerine üyeler kimlerden seçiliyor? Savcı da gidiyor, hakim de gidiyor. Doğru mu?
Evet.
İkisi de gidiyor. Hakimleri biz özgürlüğün kalesi olacak şekilde eğitimini yapmadıktan sonra, ki bu eğitimi başta söyledim, 5 yıl avukatlık yapmayan birisine siz gidin master yaptırın. Anlamaz. Bir vatandaşın bir gece cezaevinde, pardon, karakolda geçirdiği o dakikaları anlatamazsınız o insana. Bunu ancak onu çıkartmak için çabalayan, o içerideyken işte dışarıdaki ailesiyle iletişime geçen bir avukat anlayabilir. Bunu başka meslekten de kimse anlayamaz. Yani X meslekten bir kişi bunu hayatında bir kere yaşar ya yaşamaz. Zaten sürekli yaşıyorsa onda da bir problem vardır. Ama orayı hiç bilmeyen bir savcıyla hakimden de bekleyemezsiniz bunu. Orayı bilmeyen, olayın hep o parmaklığın diğer tarafında olan polisten de bekleyemezsiniz bunu. Burada söylediğim sistem, sistemi iyi kuracaksın. Sistemi kurarken hakimlere, ki geçen izlediğim bir film var. Amerika'nın en uzun yargılaması, çete davası. Orada bizdeki gibi değil, bizdeki gibi değil derken bu özel yetkili mahkemelerdeki gibi her gün duruşma oluyor. 300 küsür celse sürmüş bir dava. Orada hakimin savcıya da, avukata da, taraflara da bakışı, mesafesi, bir sahne vardı. Sanıklardan bir tanesinin annesi vefat etmiş. Ona o haber veriyor. Haber veriyor ve o gün celse yapmıyor. Ona söyleyiş tarzı. Bizde öyle bir şey yok. Oraya geldiyse zaten suçlusun sen. Suçlu olmasan savcı seni niye iddianame hazırlayıp versin buraya? Savcı iddianame niye versin? Şüpheden sanık faydalanır. Bizde şüphe varsa suçlusun, git kendini akla. Mantık bu. Mantık bu. Biraz evvel söylediğiniz şey de bundan kaynaklanıyor. Savcı ile hakimi ayırmadıktan sonra, savcı kendini hakim de kendini savcı olarak gördükten sonra, savcının gönderdiği bir şeyde hata yoktur ki. Niye hata yapsın o insanlar? Vardır, bir şey bulmuştur, göndermiştir. Zihniyet bu. Siz bunların özlük haklarını ayırmazsanız, binalarını ayırmazsanız, hakimleri avukatlıktan almazsanız, bunun özellikle üzerine basarak söylüyorum, bizim bu devletçi bakış açısından kurtulmamız gerekiyor. Hiçbir zaman verilen kararlar kimseyi memnun etmeyecek. Çok doğru karar verilse de memnun etmeyecek. Niye? Sisteme güven yok. Sizin bir defa devlet olarak o güveni, güven ortamını, o iklimi oluşturmanız gerekiyor. Benim var. Aleyhime karar verse de mutmain olacağım hakimler var. Ama lehime de verse doğru mu verdi diye düşüneceğim insanlar da var. Bu sistemde öyle bir şey. Sistemi kurarsınız, sistemde her şey dört dörtlüktür. İçinde bu tür olumsuz şeyler çıktığı zaman sistemin diğer aktörleri onu dışarı atar, temizler onu. Ama bizde böyle bir şey yok. Sistemin temizleme gibi bir özelliği yok. Yine izlediğim bir belgeselde Almanya'da bir savcı, boyu çok kısa. Onun için savcılık binasındaki odasını ona göre dizayn etmişler. İşte daha alçak yapmışlar, sandalyesini yapmışlar. Bizde hakimlik savcılık sınavlarında, mülakatlarda boydan, görünüşten dolayı insanlar eleniyor. Bizim bakış açımız bu. Niye? Devlet güçlüdür. Devlet temsil eden kişiler işte belli standartta. Hayır kardeşim, beyni nasıldır? Beynine bakın. Zaten beynine bakmadığımız için, şekille uğraştığımız için başörtüsü problemi oluyor, başka sıkıntılar oluyor. Veya birileri hak etmediği yere gelirken birileri hak ettiği yere gelemiyor. Bunların hepsi bakış açısında. Bu bakış açısında değiştirme, onun için söylediğim anayasa, basın, avukatlar ve STK. Devletin bir şeyi dönüştürme şansı yok. Devlete gelen kişiler emekliliğinde vardır bir süre. Üzerinde çıkabileceği bir kademe, maaş artışlı bir görev varsa hedef oradır. Veyahut da geldiyse son noktaya orayı muhafaza etmektir 65 yaşına kadar. 65 yaşına gelince de acaba 70 olmaz mı diye düşünür. Ama sivil toplum örgütleri, basın, avukatlar bir şekilde sürekli hak arama mücadelesi verdikleri için bir şeylerin değişmesini isteyen insanlar bunlardır. Bundan dolayı diyorum ki anayasayı değiştirmeden siz bu programı çok uzun süre yaparsınız. İleride de bizi çağırırsınız. Zira hak kayıpları fazla olacak. Olmaz mı? Olur. Yani sistemi düzelttikten sonra da kötü niyetli insanlar olabilir. Aradan kaçan veya yanlışlıkla olur. Ama bunun sayısı az olur. %50 olmaz. %50 beraatle sonuçlanıyor ise burada ciddi bir sorun vardır. Veya davalar zaman aşımına uğruyorsa sorun vardır. Sen benim yargılamamı hızlı yapacaksın, adil yapacaksın ve insanlık onuruna dokunmayacak. Yargılama başladığı gün gazetelerde bakıyoruz. Adam suçlu, okuyorsun. Vay, şunu yapmış. Ne biliyorsun? Kanunda der. İkrar dahi kişiyi cezalandırmaya yeterli değildir tek başına. Yan delillerle bunun desteklenmesi gerekir. Ceza hukukunun en basit prensibidir. Bunlara uyuluyor mu? Uyulmuyor. Öyle bir bakış açısı var ki oraya gelen suçlu. Niye suçlu? Devletin polisi seni niye tuttu? Niye getirdi buraya? Savcı niye iddianamı hazırladı? Bakış açısı bu. Ama ben işte bu denetim serbestlikle ilgili çıkarılan yasayı olumlu buluyorum. Son bir yıl içerisinde, son senesinde işte evinde imza ile falan filan şeklinde yapılan o düzenleme de önemli. Zira adam 10 sene içeride kalıyor, hop dışarıda. Bu sefer de dışarıya uyum sağlayamıyor. Yapılan iyi şeyler var. Adalet Bakanı'nın gerçekten iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Ama keşke Adalet Bakanlığı'ndaki tek avukat
Sayın Bakan olmasaydı. Evet.
Keşke başka avukatlar da olabilseydi orada. Çalışan olarak değil, üst yönetimde de. Evet. Yani
danışman kadrosu.
Danışman kadrosu bir nebze ama işte orada bizde şu var. Devlete belli bir yaşta girmek zorundasın. O kademeleri geçmek zorundasın. Onu geçerken meslek içi eğitim dediğimiz o polisler de vardı. Şimdi onu üniversite mezunlarını alarak düzeltmeye çalışıyorlar ki ben son dönemde polislerin tavırlarını da olaylara yaklaşımlarını da doğru buluyorum. Ama tek avukatın olduğu bir yerden çok fazla bir şey de beklememek gerekiyor. Ben şeyle alakalı, sistemle alakalı olduğunu, baştaki şeye dönüyorum. Beğenmediğimiz, yetersiz yetmez ama evet dediğimiz o değişiklikler bile Türkiye'de birçok şeyin değişmesine vesile olduğunu düşünüyorum ben. Ama yeterli mi? Yine diyorum yetmez ama evet. Bunun tamamı değişmek zorunda. Bunun tamamı değişirken kırmızı çizgiler insan hakları olmalı. Kırmızı çizgiler anayasa hiçbir ideolojinin hakim olmaması olmalı. Kırmızı çizgiler devletin sınırlandırılması net çizgilerle olmalı. Kırmızı çizgimiz abuk subuk bir parlamenter sistem olmamalı. Bu bizim görüşümüz. Bizim derneğimizde de bunun parlamenter sistemin devam etmesi gerektiğini söyleyen insanlar olmakla birlikte biz sorumluları bilebilmeliyiz. Sorumlular kendi düşündükleri ekibiyle gelebilmeli. Sorumlular halka anlatmalı ne yapacağını. Ben ona göre karar vereyim. Ona göre karar vereyim. Yani biz bu olgunluğa eriştiğimizi düşünüyorum ben. Hukuk öyle bir şey ki Avrupa'daki ve Amerika'daki örneklere baktığımız zaman bakanlıktaki üst bürokratlar, bürokratların içerisinde diyeyim, ağırlık meslek örgütü olarak, meslek olarak hukukçulardır. Bizde Adalet Bakanlığı'nda, yani avukatlardır. Bizde Adalet Bakanlığı'nda bile bir tane avukat var. Diğerlerini bırakın ve işte normal adli işleri takip etmekle alakalı görevlendirilir. Hayır. İşin özüne dokunan insanlardır hukukçular. Hukukçulardan da avukatlar özellikle. Ben bunun altını çok sürekli söylüyorum. Bu mesleğimizde bir meslek körlüğü de yaratmasın. Yani avukatların hepsi iyidir, şudur, budur. Böyle bir şey demiyorum. Sadece olaylara bakış açısıyla, karşılaştıkları şeylerle alakalı olarak toplumun dönüşmesinde çok daha faydalı olabileceklerdir. Ama bizde bir kişi devlet görevlisi ise, devlette görev yaptıysa, onun dediği önemlidir. O bir şey biliyordur, devlettendir. Böyle bir anlayış hakim, ne yazık ki. Bunu yıkmamız gerekiyor. Bunu yıktığımız zaman sorunu çözeriz diye düşünüyorum.
Yani Cahit Bey biraz önce önemli bir konuya dikkat çekti. Yine anayasa ile ilgili. İnsan hakları temelli olması gerektiğini söyledi. Şimdi 82 Anayasası'nın herhalde en büyük kötü mirası işkencedir herhalde. Kötü muameledir. Gözaltı sürecinde insanlara yapılan kötü muamelelerdir. Radikal Gazetesi'nde bugün bir haber verdi. Onu okudum ben bugün. Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin Bey, biliyorsunuz dönemin Genelkurmay Başkanı olan Kenan Evren ve o diğer kişilerle ilgili iddianameyi düzenlemişti. Nisan ayında duruşması olacaktı. O dönemde yapılan işkence iddialarıyla ilgili de önemli bir tespit ve bir görevsizlik kararı vermiş. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü diyor ki Kemal Bey, işkence, bir yerde işkence ve kötü muamele söz konusuysa diyor, biz burada diyor zaman aşımından bahsedemeyiz diyor. Bu çok önemli bir tespit hukuki açıdan. Bunun dayanağını da çok güzel bir şekilde açıklıyor. Diyor ki kendisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10 Mart 1954 tarihinde Türkiye tarafından imzalandığı ve anayasaya göre kanun hükmünde olduğu kabul edilmektedir. Yani bir iç hukuk normudur diyor bu. İç hukuk kuralıdır diyor. Dolayısıyla diyor, eğer diyor yaşam hakkı, işkence, kötü muamele yasağı ihlal edilmişse diyor, buradaki sorumlular bir eylem yapmışlarsa diyor, onların eylemleri diyor zaman aşımı kapsamında değildir diyor. Bu çok önemli bir tespit. Şimdi yeni ceza kanunumuzda bu hüküm var zaten. Ya işkence bir insanlık suçu olarak 2004 yılında düzenlendi. Ve işkence yapanlara karşı zaman aşımı yoktur denildi. Önceki olanlara da uygulanmaması gerektiği yönünde çok önemli bir hukuki tespit yapılmış durumda. İnşallah görülmekte olan davalarda, özellikle 2005 öncesine ait, 99 ve 2002 yılları arasına ait davalarda işkence suçu söz konusuysa zaman aşımının hiçbir şekilde uygulanmaması gerektiği, bunun bir insanlık suçu olduğu, zaman aşımının uygulanmamasının gerektiğinin temelinin de Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olduğu unutulmaz ve dikkate alınır. Bu çok önemli bir konu gerçekten.
Evet, şimdi işkence, yani hükümet sıfır tolerans diyor ama yargıya bu ne kadar yansıyor? Şimdi siz 12 sene evvel olmuş bir işkence olayını iki şahitle hüküm veriyor değil mi hakim? 50 tane şahidi olan, birçok delili olan, yani bir işkence olayını bırakın iki kişi, 50 kişi aynı kişiden bahsediyor. Hatta o yargılamanın dışında o dönem, aynı dönemde Türkiye'nin birçok farklı kesiminden insanlara aynı şeyleri yaptıkları, yer, isim, her şeyiyle birebir tıpatıp uyan, artık basına yansımış, bu konuda kitap yazmış kişiler var. Yani neler çektiğini böyle santimetre kare tarif ederek, hangi odada ne var, ne düzenek var, kim ne yapıyor, bunların hepsi birbirine benzeş bir durum var. Yani aynı yıllar içinde, o 98-2000'de. Aynı olayın bir anda 50 tane şahidi var. Raporlar var. Birçok konu varken hala yargıda bu konuda tereddütlü ve çekimsel kararlar veriliyor. Mesela kesin olarak hani görülememiştir. Sanki gözüyle görmeyi bir kıstas olarak kabul edercesine, işkence 12 sene evvel yapılmış şeyi nasıl görebilirsiniz? İşte şahitlerle görürsünüz. Mevcut elinizdeki raporlarla görürsünüz. Diğer sosyal ifadelerden anlarsınız. Yani aynı sıfır tolerans yargıya henüz yansımamış durumda.
İşte bu da bahsettiğimiz konulardan dolayı oluyor. Hakimler ne yazık ki kendilerini devletin koruyucusu olarak görüyorlar. Hakimler devletin koruyucusu değillerdir. Hakimler devlet de değildir. Hakimler önlerine gelen olayla ilgili olarak doğmuş olan bir hak olayı vardır veya başka bir husus, her neyse. Bununla ilgili karar verecektir. Gerçeği ortaya çıkaracaktır. Ceza alması gereken kişiyi kanunda belirtilen hadler arasında olayın durumuna göre takdir hakkını kullanarak o hadler arasında cezalandıracaktır, veraset diyecektir gibi. Ama sizin dediğiniz önemli, meslektaşımın okuduğu da çok önemli. İnsanlık onuru diyoruz, bunun için diyoruz. İnsanlık onuru. Kişiye bırakın, dönemseldir bu. Türkiye o noktaya geldi. Bir davamda fark ettim bunu. Kişi hürriyetinin tahdit suçunda daha eskiden verilen kararlar alt sınırlardan veriliyor, para cezasına çevriliyor. Çok eski yıllarda. Şu anda bir kişiyi kolundan tutsanız, bir odaya soksanız, kapısını kilitleseniz ve vazgeçseniz, bir dakika sonra çıkarsanız, bu hürriyeti tahdit suçu oluyor. Geldiğimiz noktada da dün karakola giren bir kişinin dayak yemesi çok normalken, şimdi çağrılma usulünü dahi tartışıyoruz. Bu iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Hakimler, savcılar da buna çok duyarsız değiller ama toplumun gerisinden geliyorlar. Muhafazakar yapıları vardır. Hakimlerin, savcıların, muhafazakardan kastım, alışkanlıklarını kolay değiştirmezler. Ama çok iyi karar veren, ciddi manada ülkenin önünü açacak kararlar da çıkıyor. Ama olan bu arada dediğiniz gibi başta sizin, bazı insanlar oluyor, olmuş. Bu karar gibi kararlar önemli. Hiçbir şekilde işkenceye uğramış kişilerle ilgili zaman aşımı kararı verilememesi gerekiyor. Bu bir insanlık suçudur. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Evrensel hukuk bunu kabul etmez. Yani siz bunun aleyhine düzenleme yapsanız da anayasa, mevcut beğenmediğimiz anayasaya göre ülkenin imzaladığı uluslararası anlaşmalar anayasadan üstündür. Yani kabul edilmek zorundadır.
Evet.
Bundan dolayı da bu karar önemli. 1980'den gelen süreç içerisinde ne kadar işkence mağduru varsa hepsinin ilgili mercilere müracaatı gerekli. İlgili mercilere mutlaka müracaatta bulunsunlar. Haklar ne yazık ki birileri tarafından verilmiyor. Müracaatlarla, yılmadan bunun takibiyle belki o insan çok şey kaybediyor ama kendisinden sonra gelenleri kurtarıyor ve bu tür mücadeleler de hukuk tarihine geçiyor. Öyle söyleyeyim. Hukuk tarihine geçiyor. Mahkemelerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi noktasında ben çok umutlu bir insan değilim. Siyasi bir organ. Devletlerin temsilcileri var. Ben ama oradan alabileceğimiz bu iki karar birbirinin tam tersi kararlardır. Oradan alacağımız böyle bir şey varsa alalım. Biz kendi vatandaşımıza özgürlüğü en geniş şekilde yaşatmamız gerekiyor. En geniş şekilde yaşattığımız özgürlükten kimseye zarar gelmez. Özgürlüğün kimseye zararı yoktur. Devletin güveninde hiçbir şekilde tehlikeye atmaz. Özgürlüğü yaşayan insan her şeyi aleni yapar. Siz özgürlükleri sınırladığınız takdirde insanlar yer altına iner. Sizin insanları yer altında değil, yer üstünde tutmanız lazım. Hyde Park'tan bahsederler, çıkar vatandaş istediğini söyler, cezası olmaz falan. Bu tür şeyler bize ütopik geliyor ama bu ütopik değildir bunlar. Bunlar ütopik değildir. Biz gelecekte jüriyle konuşacağız, şu an değil. Ama yargılamalarda jüriden de bahsedeceğiz. Bu noktaya gideceğiz. Belki görürüz, belki görmeyiz ama trend o yöne doğru gidiyor.
Evet, neden iyiye doğru gidiyor? Bir sebebi de Sayın Başbakanımız bunu çok iyi çeken ve iyi bilen biri olduğu için
evet.
Bunun acısını hissetti ve etrafında da yani hem kendi bir haksızlığa maruz kaldı.
Evet.
Bunu çok iyi biliyor. Hem de yakınları, bakın yakın dostları işkence gördüler.
Evet.
Bunu da yakinen çok iyi biliyor. O yüzden hükümetin sıfır toleransı yaklaşımı o aynı şeyin yargıya da yansıması gerekiyor.
Evet.
Ve sizin bizim gibi sivil toplum kuruluşlarından da bu mağduriyeti yaşayanların bu hukuk mücadelesini azimli bir şekilde devam ettirip yargının iyileşmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiğinden dolayı iyi gelişmeler
evet,
oluyor. Doğru. O nedenle
estağfurullah. Yani şimdi bu anlaşılmıyor tam olarak. Yani ben bir örnek vermek istiyorum bu konuda. Şimdi işkence yapan bir kişi sağlıklı bir bedene sızmış virüs veya mikrop gibidir. Yani emniyet teşkilatı son derece güzel insanlardan çoğunluğu oluşmuş, gayet başarılı insanlardan oluşmuş kişilerdir veya işte jandarma teşkilatı, iç kolluk görevlisi olarak söylüyorum bunları. Şimdi bunların içerisinde işkence yapan insanlar varsa bunlar bir mikrop veya virüs gibidirler. Bu sağlıklı bünyeye sızmış bir virüs gibidirler. Şimdi siz eğer o virüsleri, o sağlıklı bir bünyeye sızmış virüsleri, mikropları temizlemezseniz, cerrahi operasyon yapmazsanız, mahkeme kararı vermezseniz yani veya İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından o kişiler görevden alınmazsa cerrahi operasyon olarak ne olur biliyor musunuz? O virüsler o sistem içerisinde diğer yerlere de sirayet etmeye başlarlar. Şimdi bazı kişiler bilmiyorlar ama ben bu konuya da dikkat çekmek istiyorum. Şimdi polisler arasında ağabeylik altlık ilişkisi vardır. Yani mesleğe yeni başlayan polisler üst yaştaki kişileri ve amirlerini abiler olarak görürler. Şimdi abileri işkence yapan polis memurlarının mesleğe ve hukuka olan bakış açısı son derece tehlikeli olur. Ve sonraki uygulamaları da tehlikeli olur. Onun için eğer bir işkence eylemi söz konusuysa yüksek disiplin kurulunun hemen o polisi görevden alması gerekiyor bile. Hani bir şey olmasına gerek yok. En azından görevden el çektirmesi gerekiyor. Mahkemenin de en üst hadden ceza vermesi gerekiyor. Bakın Sayın Rıza Türmen eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'yi temsil eden hakimimizdir. Şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilidir. Ne diyor? Müsaadenizle okumak istiyorum. Böyle kararların hala ortaya çıkmasının nedeni Türkiye'de hala işkence ve kötü muamelelerin önlenememesi. Fakat işkence ve kötü muamele hala bitmedi. O dönemde bunu yapan görevlileri koruma problemi ortaya çıktı. Yani meslektaşımın dediği gibi. Ve bu hala devam ediyor diyor. Yani bitmiş değil bunlar diyor. İşkence yapan bulunamıyor. Bulunursa yargı önüne çıkarılamıyor. Dava açılmıyor yani. Çıkarılabilirse ceza verilmiyor. Yok onu söyleyeyim mi sen?
Yani ben ekleyeyim duruşmaya gelmiyor. Duruşmaya evet. Getirilirse ceza vermiyor. Ceza verilirse zaman aşımına uğruyor.
Evet. Devam ediyor zaten. Çıkarılabilirse ceza verilmiyor. Zaman aşımına uğruyor. Verildiğinde ise bu en hafif ceza alıyor. Mahkemelerin işkence yapan kişiye kol kanat gelmemesi lazım diyor. Şimdi bu tespite katılmamak mümkün değil yani. Çok yerinde bir tespit. Ve kesinlikle mahkemelerimizin Sayın Rıza Türmen çok deneyimli bir yargıçtır. Kendisinin tavsiyelerine uymalarını istiyoruz kendilerine.
Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi'nin konusunda en başta
evet.
Yer alıyoruz.
Evet,
halkalıyız.
Evet.
Evet, yani hem ülkemizin
evet.
İtibarı açısından önemli hem de vatandaşlarımızın onuru ve hukuk düzenimizin adil yargının sağlıklı işleyebilmesi için çok önemli. Son söylemek istediklerinizi de alıp programı yavaş yavaş kapatalım.
Söyleyeyim. Şimdi insanlık onuru dedik. İnsanlık onurunun içerisine bu da dahil hepsi giriyor. Bizim vatandaşımızı özgür bir şekilde yaşaması için sistemimizi kurmamız gerekiyor. Vatandaşımıza güvenmemiz gerekiyor. Bu güven içerisinde herhangi bir olumsuzluk yapan kişi varsa o kişi yargının önüne gitmeli. Gittiği anda da o kişi sanık olarak, şüpheli veya sanık, onun haklarını biz yine devlet olarak korumamız gerekiyor. Onun hakkını korurken de Çek yasasında verdiğim örnek gibi mağdurları, yani onları koruyup mağdurları mağdur etmemek gerekiyor. Bu bakış açısıyla alakalı bir şey. Bizim bu sene içerisinde anayasamızı yapmamız, ondan sonra da bahsettiğiniz bu sorunlarla alakalı herkesin normal vatandaş olarak hem anayasayla ilgili görüşünü belirtecek, hem işkence mağdurluğu gibi bir durum varsa bununla mücadele edecek, hem de gördüğü herhangi bir sorunu ilgililere bildirecek. İlgililer de bunun gereğini yapacak, yapmayanlarla ilgili de üstleri işlem yapacak. Bu sistem bunu gerektiriyor. Böyle bir sistemi bizim kurmamız gerekiyor. Bunlar uzak değil, olacak. Birçok iyi niyetli insanın, genç dimağın, artık yetişen yeni neslin, polislerle ilgili veya jandarmanın içerisinde gerçekten işini yapan, çok ciddi yapan kesinlikle insanlar var. Ama yine meslektaşımın söylediği çok önemli bir şey var. Siz bir sorunu çözmezseniz, orada sıkıntılı bir insan varsa onu çözmezseniz, onu oradan almazsanız, ne yazık ki kötülük çok çabuk sirayet ediyor. İyiliği alıştırmak, olgunlaştırmak, bir çiçek gibi beslemek, büyütmek gerekiyor. Ama kötülük öyle bir şey ki, arık otu der bizim memlekettekiler. Onu bir yere atın, her tarafı sarar. Kötülük böyle bir şeydir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sıfır tolerans çok önemli. Ama ben iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu yolda da anayasamızı eğer düşündüğümüz gibi çıkarırsak, ama 61 anayasasına dönmemek şartıyla, evet, 82 anayasasına da dönmemek şartıyla, bir revizyon yapmadan, sıfır oturup tekrar baştan yapmak şartıyla böyle bir anayasa yapar isek ve kanunlarımızı da ondan sonra bu evrensel değerlerle, evrensel normlarla, evrensel hukuk anlayışıyla tekrar A'dan Z'ye gözden geçirirsek anayasa yapmakla bitmiyor işimiz. Ben bizim ülkemize yakışır, bizim insanlarımıza yakışır, insanlığa yaraşır bir sisteme kavuşacağımızı, sistemin içerisinde de bu sorunların daha kolay çözüleceğini düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Ben Hukuklar Derneği Başkanı Avukat Cavit Tatlı'nın katılımıyla olan Adil Yargı programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.